10. ayrım.
Uzaydan dünyaya baktığınızda size karmaşık gelen her şeyin aslında çok basit olduğunu görüyorsunuz. Döndüğümde olaylara farklı bakıyordum. Eskiden beni çileden çıkaran ufak tefek şeyler beni sinirlendirmez olmuştu. Uzaydan dünya bir bütün olarak karşımızdaydı ve 90 dakikada çevresini dolaşıyorduk. Dünyadaki politikacılar ve liderler uzayda dünya etrafında 90 dakikalık böyle bir tur atsalar, birbirleriyle çok daha iyi anlaşır, sorunlara çözüm yolu bulurlar diye düşünüyorduk. Yukarıdan bakıldığında dünya, büyük bir ailenin yaşadığı bir gezegen görünümündeydi. Bu sözleri söyleyen kişi, Kolombiya uzay aracıyla bize tepeden bakan ve uzayda patates bile yetiştiren Albert Sacco'dur. Discovery 5 ile uzaya göz bırakan Sultan Bin Selman El Suud da ilk iki gün herkes kendi ülkesini işaret etmeye çalışıyordu. Dördüncü günden sonra diğer kıtaları göstermeye başladık. Beşinci gün sadece bir dünyanın olduğunu anlamıştık, demişti. İşte Soyuz 14'te dünyaya el sallayan Yuri Artyuk'in söyledikleri. Bu birlik ve bütünlük duygusu basit bir gözlem değil. Beraberinde bir merhamet duygusu da oluşuyor. İnsanlar yeryüzüne nasıl davranıyorlar? Bunu düşünmeye başlıyorlar. Bir denizde veya bir gölde bir parça kirlilik saptamış olmanızla ilgisi yok. Hangi ülkenin ormanlarında yangın çıkabileceği ya da hangi kıtada bir kasırga patlayabileceğini oradan gözlemliyor olmanız da önemli değil. Tüm yeryüzüne arka çıkmaya, onu korumaya başlıyorsunuz. Tüm yeryüzüne arka çıkmak. Deniz kıyıları ile, hanımeli çiçekleri ile, elma ağaçları, karlı dağları, geçmiş uygarlıkları, gelecek insan kuşakları, şşt, şşt diyebileceğimiz ve diyemediğimiz bütün varlıkları ile yeryüzüne arka çıkmak. Sanırım uzaydan dünyaya bakan astronotla, şiirini kurmak için boş kağıda bakıp duran şair arasındaki benzerlik gelip bu noktaya dayanıyor. Tüm yeryüzüne arka çıkmak. Daha da ötesi, yeryüzünü üzerindeki her şeyle birlikte paylaşmak. Bu duyguyu yüreğinin en derininde duyumsayanlarından biri Pablo Neruda'dır. Neruda, Pearl Harbor baskınından kısa bir süre önce Guatemala'da Miguel ve Angel Asturias'la görüştükten sonra "Kardeşler olarak bu dünyaya gelmiş olduğumuzu kavradık," demişti. Bir şaire bunları söyleten ne ise, bir uzay adamının içinde tüm yeryüzüne arka çıkma duygusunu yeşerten şey de odur. Şairin içinde yaşamın kökleriyle sarıp sarmalanan boşluk ile dünyaya bakan astronotun içindeki yalnızlığın yarattığı boşluk aynı duyguya kapı açar. Yeryüzünü savunmaya. Şair de astronot da şunun farkına varmışlardır. İnsanoğlunun varlığı, evrenin varlığı karşısında bir hiçtir. Onu anlamlı kılan bilim ve sanattır. Bilim, insanın, yeryüzünün ve evrenin sırlarını çözmesine yarar. Sanat da, kendi varlığının ve bilinçaltının farkına varmasına. Ve işte tam bu noktada, şair ve astronot, ne acıdır ki, yeryüzünü hemcinslerine, yani insanlara karşı savunmak zorunda kalırlar. Neruda'nın anılarını biraz karıştırırsak, kendimizi Suçimi'de Sovyetler Birliği'nin sevimli bir kıyı kentinde buluruz. Birkaç günlüğüne yazar Simonov'un evinde kalıyorum. Birlikte Karadeniz'in ılık sularında yüzüyoruz. Simonov bana bahçesindeki güzel ağaçları gösteriyor. Tanıyorum, adlarını da biliyorum. Gösterdiği ağaçların çoğu bizim ülkemizde de var. Vatansever bir köylü gibi cevap veriyorum. Bu Şili'de de var. Bu ağaç da benim ülkemde var. Şuradaki de. Simonov bana alaycı bir gülümsemeyle bakıyor. Ben diyorum ki, belki Santiago'daki evimin önünde uzanan bağları, Şili gözünün altın renkli kavaklarını görmeyeceksin. O altın renk başka bir bitkide yoktur. İlkbaharda çiçek açan kirazları görebilseydin, ovalarda güzel kokular saçan fındıklardan koparabilseydin, ne kadar sevinirdim. Melipilla yolunda köylülerin evlerinin damlarına koyduğu altın mısır koçanlarını görseydin, ayaklarını kara adanın o buz gibi berrak sularına sokabilseydin. Fakat sevgili Simonov, ülkeler arasına engeller düşüyor, birbirlerine düşman oluyor ve insanlar bir araya gelemiyor. En hızlı füzelerle göğe çıkıyoruz. Ellerimizi ise kardeşçe duygularla birbirimize yaklaştıramıyoruz. Bilsen ne kadar üzgünüm. Simonov gülümseyerek cevap verdi. Belki günün birinde her şey değişir. Sonra yerden aldığı beyaz bir taşı Karadeniz'in sularında kaybolmuş tanrılara attı. En hızlı füzelerle göğe çıkan ama ellerini kardeşçe duygularla birbirine yaklaştıramayan insanlarla dolu bir dünyada şairler sözcüklerle daha güzel bir dünya yaratılmasına katkıda bulunmaya çalışırlar. Bu çabayı gösterenler yalnızca şairler değildir. Bilim adamlarının derdi de budur. Albert Einstein, ne hazin bir çağda yaşıyoruz. Bir ön yargıyı ortadan kaldırmak, atomu parçalamaktan daha güç, derken, Pablo Neruda'nın söylediklerini onaylar gibidir. İhsan Berk ise, şiirin gizli tarihinde şöyle yazar. Kişiyi değiştirir şiir. İnsandaki değişme, değiştirme gücünün ta kendisidir. Uzaydaki görüntüler astronotu, imgeler ise şairi değiştirir. Onların değişimi, bilimin ve sözcüklerin değişimine yol açar. Bilgiler yenilenir, dil değişir. Yeni bilgiler, yeni soru işaretlerini yaratır. Fırtınayla sürüklenen bir bulut gibi şaşırtıcı bir hızla içimizden geçer yaşam. Dil ve anlam, ara sokaklarda birbirini yitirir, yitirir, yeniden bulurlar. Onları bir sokak başında çarpıştıran İlhan Berk'e göre, bir şiir yazılıp yeryüzüne çıkmışsa, dünyada bir şeyler değişmiştir. Gerçekten böyle midir bu? Belki evet, belki hayır. Bir yeryüzü tanığıdır Ozan, ben bu yerlerden geçtim diyordur. Diyen Berk, kendini olduğu gibi anlattığı Uzun Bir Adam adlı özgeçmiş kitabında şunları söyler. Bu dünyayı anlamlı bulsaydım, kalemi elime almazdım diyen Camus neyi söylemek, neyi koymak istiyor? Kendini anlatmayı, kendini koymayı elbet. Bu dünyada bir anlam bulmuyorum, bu dünya anlamsızdır diyerek, bu dünyaya karşı koyarak kendini, kendi tavrını, kendi bakışını bir yeryüzü tavrı olarak öneriyor. Bir Ozan'ın, şiirlerin konusu nedir sorusuna, ben diye karşılık vermesi de aynı anlamı içerir. Bu, yazmak denen eylemle, dünya karşısında bir Ozan'ın kendi yargılamasını ortaya koyar. Bu yine, öte yandan bu dünya ile çarpışmak, bu dünyadaki yerini saptamak, pekiştirmek anlamına gelmelidir. Kişinin kendisini yapması, yaratması da ancak bu hesaplaşma sonucudur. Bundan başka bu dünyayı, bu dünyadaki nice şeyi anlatmak, bir kişi olarak bu hesaplaşmaya girmedikçe, katılmadıkça olanaksızdır da. Gerçekten de bir Ozan, şiirlerinin konusu kendi oldukça, kendini doğruladıkça, kendini koydukça bu yeryüzünü koyuyordur. Ancak o zaman Ozan'ın beni dışlaşıyor, çoğalıyor, başkası oluyor demektir. Benin çoğalması, dağılması, insancıl içerikler edinmesi her şeyden önce ben olmasıyla bağlantılıdır. Kişi ben olmadıkça hiçbir şey de olamaz. Bundan bireyci anlamlar çıkarmak, Ozan'ı kendi içine kapalıymış gibi göstermek, insana yaklaşmayı ortadan kaldırmak demektir. Böylece yalnız Ozan'ı değil, toplumu da bir nesneler evreni olarak görmek ve bir özne olmak olanağını bütün bütün ortadan kaldırmaktır. Bu da yalnız doğanın değil, toplumun eğitişimine de ters düşmek olur. Bu anlamda ben demeyen toplum hiçbir zaman bir özne olamaz. Olsa olsa bir nesneler toplumudur. O daha doğmadan da yoktur. Ölmüştür. bunun için bir kişi olmak, kişilikli bir toplum olmak demektir. Buraya Özdemir Asaf'ın Bakı adlı şiirini de iliştirmemek olmaz. Kendi bahçesinde dal olamayanın biri, girmiş bahçeme ağaçlık taslıyor. Ey okur! Yazının başında uzaya paçadan dalınca sözcükler de astronot Niyazi'ye benzedi. Hani nerede Fırat? Yoksa o da mı astronot oldu? Korkmayın canım, o şimdilik, baba, bizim niye kanatlarımız yok diye soruyor. Bu kadarla kalıyor mu? Kalmıyor elbette. 40 aylık. Geceliğin araba ile eve dönüyoruz. Puslu gökyüzünde ay bulutların arasına girip girip çıkıyor. Fırat arabanın arka koltuğunda annesiyle babaannesinin arasına devrilmiş aya bakıyor. Araba eğimli yollardan geçtiği için ay sık sık yer değiştiriyor. Fırat babaannesine, "Babaanne, bak ay kaçıyor," diyor. "Bulutlar da onu kovalıyorlar oğlum," diye ekliyor babaannesi. "Onu alıp odama götürelim, bulutlardan saklayalım," diyor Fırat. "Bulutları da evimizin bodrumuna koyalım mı?" diye soruyor babaannesi. "Yok yok," diyor bizimki, ardından bağırıyor. "Babaanne bak, bak bulutlar ayı yakaladı." Ay bulutların arasına girip kayboluyor. Fırat yine veryansın ediyor. "Bulutlar, bırakın ay amcayı." Rüzgar bulutları ortadan oraya oraya taşıdıkça bu ayın yakalanması ve bırakılması işlemi yenileniyor. Sonunda dikkati dağılan sürücü kızgınlığıyla sesleniyorum. "Tamam oğlum, bulutlar ayı yakalamıyorlar. Onlar ayın arkadaşları, oyun oynuyorlar. Hem ne olmuş ayı yakalamışlarsa?" Fırat karşı çıkan bir sesle yanıt veriyor. "Ama baba, bayrağın içi boş kalacak." 41 aylık. Samanyolu'nu gösteriyorum Fırat'a. "Üstümüzde yıldızlar parlıyorlar." "Bak baba," diyor, "yıldızlar bize bakıyor." Dolunay bulutların arasından çıkınca onu ve yolun kenarında ışıkları sönmüş evleri göstererek, "Baba," diyor, "ay amca evlerdeki ışıkları yiyor. Onun için böyle çok ışığı var, değil mi?" Ay amcanın başına bir şey gelmeden onu Fırat'ın göz eriminden alarak Nihal Yiğin Bobalan'ın Sitem adlı kitabına götürelim. Esat Beylerin evine verilen küçük yürük kızı Sitem, köy yaşamından Yeşilce'nin dünyasına alışırken çocuksu ve komik sorunlar yaşar. "Sizin buranın ayı amma yamuk," demişti gelişinin ikinci akşamışta. Yabanın gerisindeki uzak mavi dağlardan yükselen, eksilmiş bakır rengindeki ayı gördüğü zaman, köyden çıktıklarından beri her gece bir başka köyde gecelemişlerdi. Ay dolundu ve Sitem her köyün ayrı, kendine özel bir ayı var sanmıştı. Ayın tek olduğuna bir süre inanmak istemedi. Sonra da şaştı kaldı. Bu olay Hatçe'nin dili yoluyla kısa zamanda mahalleye yayıldı. Ve zamanla ufak bir dağarcık oluşturan Sitem fıkralarının tohumunu attı. Sitem'in o ilk akşam Sultan Dağ'ın eteğine yaslanmış Yeşilce'nin ışıklarını, aslında örneğin İzmir gecelerinin ışıklarıyla karşılaştırıldığında mangal külünde köz gibi sönük kalan hüzünlü ışıklar, gördüğü zaman gözleri kocaman açılarak "Bunun hepsi bir tek köy mü?" diye soruşunun öyküsü gibi. Girdiğimiz bu ışıklı dolambaçta sözü Neruda'ya bırakmanın zamanı da geldi de geçiyor. İlk kitaplarımı yazdığımda kendimi yıllar sonra alanlarda, sokaklarda, fabrikalarda, konferans salonlarında, tiyatro ve bahçelerde şiirlerimi okurken bulacağım hiç aklıma gelmemişti. Ülkemin insanları arasına şiirimi tohum gibi saçarak Şili'nin hemen her köşesine gittim. Santiago'nun en büyük ve en bilinen pazar yeri Vega Central'de başıma gelenleri anlatacağım. Buraya şafak vakti el arabaları, at ve öküz arabaları, kamyonlar, sonu gelmez bir kuyrukla, doymak bilmez başkenti çevreleyen bostanlardan sebze, meyve ve yiyecek getirirler. Pazarda çalışanlar çok düşük ücretli ve çoğu kez yalın ayak dolaşan adamlardan oluşan kocaman bir birliktir bu. Vega civarındaki kahvelerde, ucuz pansiyon ve lokantalarda kaynaşırlar. Bir gün beni alıp götürmek üzere biri geldi. Arabaya binerken nereye ve niçin gittiğimi tam olarak bilmiyordum. Cebimde kitabım, yürekte İspanya vardı. Arabada bana Vega pazar hamallarının sendika binasında bir konuşma yapmaya davet edildiğim söylendi. Dokunsan yıkılacak halde olan salona girdiğimde Jose Asuncion'un Silvia'nın Nocturno şehrindeki gibi bir üşümeyle ürperdim. Yalnızca kış iyiden iyiye geldiği için değil, bulunduğum yerin havası da beni şiddetle çarpmıştı. 50 kadar adam, büyük sepetler, derme çatma tahta sıralar üzerine oturmuş, beni bekliyordu. Bazılarının belinde önlük gibi bağlanmış torbalar vardı. Bazıları yamalı iç gömlekleri ile örtülmüştü. Ve kimileri de Şili'nin soğuk Temmuz'una belden yukarısı çıplak kafa tutuyordu. Beni bu olağan dışı dinleyicilerden ayıran küçük masanın arkasına geçtim. Hepsi sabit bir şekilde ülkemin insanlarının kömür karası gözleriyle bana bakıyordu. Bu dinleyiciye nasıl yaklaşmalıydım? Onlara nelerden söz edebilirdim? Hayatımla ilgili neler onların ilgisini çekerdi? Karar veremiyordum. Fakat oradan çıkıp gitmek isteğimi gizleyerek yanımda taşıdığım kitabı çıkardım ve onlara şöyle dedim. Kısa bir süre önce İspanya'daydım. Orada bir sürü çarpışma ve ateş vardı. Bununla ilgili ne yazdığımı dinleyin. Söylemeliyim ki kitabım Yürekte İspanya bana hiçbir zaman anlaşılması kolay bir kitap gibi görünmedi. Açık olmaya çalışır ama karşı konulamaz ve acı dolu olayların güçlü akıntısı doldurmuştur onu. Neyse, yalnızca birkaç şiir okuyup bir iki söz söyledikten sonra veda edeceğimi düşünüyordum. Ama öyle olmadı. Birbiri ardına şiir okurken kelimelerimin içine düştüğü derin sessizliği işiterek o gözler ve kara kaşların dizelerimi öyle dikkatli izlediklerini görerek anladım ki kitabım hedefini buluyordu. Kendi şiirimin sesinden etkilenerek şiirlerimi bu terk edilmiş ruhlara bağlayan mıknatıs gücünden sarsılarak okudum, okudum. Okuma bir saatten fazla sürdü. Ayrılacağım sırada adamlardan biri ayağa kalktı. Beline torba bağlamış olanlardan biriydi. ''Size hepimiz adına teşekkür etmek istiyorum.'' dedi. ''Şunu da söylemek istiyorum. Hiçbir şey bizi bu kadar etkilememişti.'' Konuşmasını bitirdiğinde hıçkırığını tutamadı. Birkaç kişi daha ağlıyordu. Islak gözler ve kabaca alkışlar arasında dışarı çıktım. Böyle ateşten ve buzdan deneylerden geçtikten sonra şair aynı kalabilir mi? Bu yazıda uzaydan dünyayı mavi beyaz bir top olarak gördüğünde kişiliği değişen astronotla, halkın yüreğinin atışını duyarak duyguları değişen şairin öyküsünü birlikte anlatmaya çalıştım. Aklımdakilerin tümünü yazabildim mi? Elbette hayır. Yazıyı beynimin saatinde bir zemberek gibi kurarken ortaya çıkan çağrışımlar o denli çok oldu ki onları da başka yazıların kucağına bırakıyorum. Ama Neruda'nın insanoğlunun çelişkisini pürüzsüz bir dille anlattığı o müthiş tümcesini bir kez daha yinelemeden edemiyorum. En hızlı füzelerle göğe çıkıyoruz. Ellerimizi ise kardeşçe duygularla birbirimize yaklaştıramıyoruz. Kitabın sonu.